Ayrım 32, sayfa 266. Böyle habersiz gelişimden ötürü özür dilerim baylar ama sizinle konuşmak zorundayım dedi. Birkaç dakika sonra Senten döndüğünde abe onu hala bıraktığı yerde bekliyordu. Yarbay Malcomes geldi dedi. Senten bir anda kafasındaki tüm diğer düşünceleri unutuverdi. Nerede diye sordu sevinçle. Blaine'i duruşmanın ikinci gününden beri görmemişti. Mahkemede Blaine'e de bir takım sorular sorulmuş, ondan sonraki günlerde Blaine bir daha gözükmemişti. Nerede diye tekrarladı Senten. İçeri girdi. Charlie bize yer tutuyor. Kalabalığa karışmayalım. Abe onu kolundan tuttu, ilerletti. Yol gösterenler Senten'i hemen tanıdılar. Abe'nin yardımcısının üçüncü sırada tuttuğu yere götürdüler. Senten'in gözleri etrafta Blaine'i arıyordu. Sonunda onu orta yolun karşı tarafında buldu. Birbirlerine birkaç metrelik mesafeden baktılar. Aralarındaki uzaklık sanki bir okyanustu. İkisi de gülümsemedi. Yalnızca gözleri birbirine çakıldı. Senten Abe'nin yanındaki koltuğa oturdu. Birden Abe, işte geliyor diye patladı. Senten onun Blaine'den söz ettiğini sandı. Az sonra muhafızların Lothar Döller'i getirmekte olduklarını gördü. Onu sanık sandalyesinde her gün görüyordu ama ne kadar çöktüğünü buna rağmen fark edebiliyordu. Bugün ona mavi işçi gömleği ve mavi pantolon giydirmişlerdi. Üzerindekiler fazla büyük geliyor gibiydi. Gömleğin bir kolu kıvrılıp iğnelenmişti. Sanık yerine yürütülürken ihtiyarlar gibi sendeliyordu. Saçları bembeyazdı artık. Kara kaşları bile kırçıl olmuştu. İnanılmayacak kadar zayıflamış, tenine kül rengi bir solgunluk gelmişti. Boynu incecikti. Güneş yanığı teninden eser kalmamıştı. Yerine oturtulunca başını kaldırıp mahkeme salonunu bir taradı. Senten o bakışlardaki heyecanı okudu, sonra aradığını bulduğu zamanki sevincini, gülümsemesini gizleme çabasını da okudu. 5 gündür hep aynı sahneyi seyrediyordu Senten. Yerinde dönüp arkadaki sıralara baktı. Ama onun yerinden görülemiyordu o arkalar. Lothar'ın dikkatini çeken şeyi bulamadı. ''Susun!'' diye bağırdı mübaşir. Herkes sustu, sonra ayağa kalktı. Yargıç Hawthorne ve iki yardımcısı girip yerlerine oturdular. Gümüş saçlı, ufak tefek bir adamdı yargıç. Kulpsuz gözlüğünü burnunun üzerine mandal gibi tutturmuştu. Abe'nin umduğu gibi idam kararı verecek bir yargıç olmaktan çok okul öğretmenine benzer bir hali vardı. Salon sessizdi. Gazeteciler ellerinde kalemleriyle öne eğilmiş bekliyorlardı. Lothar'ın yüzü ifadesizdi. Yargıcın yüzüne bakıyordu. Pek solgundu. Yargıç Hawthorne notlarını okumaya devam etti. Neden sonra başını kaldırıp konuşmaya başladı. Önce suçları sıraladı. En ciddi olanıyla başladı. 3 kere cinayet teşebbüsü. Ardından 2 kere yaralama amaçlı saldırı, 1 silahlı soygun. Peş peşe 26 suçlama vardı. Savcılık makamı bu suçlamaları bize açıkladı ve ikna edici biçimde anlattı dedi yargıç. Mahkeme heyeti özellikle Ekselans bölge yöneticisinin tanıklığı için teşekkürlerini sunar. Bu çapta bir tanığın ifadesi bize ışık tutmuştur. Sonra yargıç başını Senten'e çevirdi. Davranışlarıyla mahkeme heyetinin takdirlerini kazanan ikinci bir tanık da Bayan Senten Courtney'dir. Mahkememiz Bayan Courtney'in gördüğü zararların farkındadır ve gösterdiği cesareti bu yüzden daha da takdir etmektedir. İfadeleri için şükranlarımızı sunarız. Yargıç konuşurken Lothar Döleray dönüp Senten'e baktı. Bakışları dengeli, ölgün gözleri suçlayıcıydı. Senten o bakışlardan kaçmak için gözlerini kucağına indirdi. Yargıç devam ediyordu. Savunma makamı ise bir tek tanık çağırdı. O da sanığın kendisi oldu. Davranışı düşmanca, anlattıkları kabul edilemez şeylerdi. Mahkeme boyunca işbirliği yapmadı. Bu suçları hiç yardımsız, tek başına işlediğini söylemesi, bu iddiasından vazgeçmemesi de inandırıcı olmadı. Lothar de Leray başını tekrar yargıca doğru çevirdi. 5 gündür hep kullandığı düşmanca bakışları bir kere daha adama yöneltti. Bu durumda sunulan kanıtların hepsini dikkate alarak oy birliğiyle karara vardık. 26 suçun hepsiyle ilgili olarak Lothar de Leray'i suçlu bulduk. Lothar hiç sarsılmadı. Mahkeme salonunda fısıldaşmalar başladı. Abe başını gururla Senten'e doğru salladı. "Demiştim asacaklar diye," dedi fısıldayarak. Mübaşirler sessizliği sağlamaya çalışıyorlardı. Yargıç onların yardımına koştu. Tokmağını kürsüye sert sert vurdu, sesini yükseltti. "Bu salonu derhal boşaltırım," diye tehdit etti. Sessizlik bir kere daha ortalığı sardı. Yargıya varmadan önce savunmanın sunmak istediği hafifletici iddiaları dinlemeye hazırım diyen yargıç, başını savunmanın masasına doğru sallayınca Lothar'ın genç avukatı hemen kalktı. Lothar de Leray çaresiz durumdaydı. Kendi savunmasını kendi yapamazdı. Bu yüzden mahkeme reisen Bay Reginald Osmond'u ona avukat olarak atamıştı. Gençliğine ve tecrübesizliğine rağmen İdam istenen bir davada ilk defa savunma avukatlığı yapıyordu. Bay Osmond şu ana kadar elden geleni yapmış, müvekkilinin çaresiz durumunu yansıtmaya uğraşmıştı. Tanıklara sorduğu sorular cesur, zekice sorulardı. Ne yazık ki etkisi olmamıştı. Savcılığın yoktan yere avantaj sağlamasına da izin vermemişti genç avukat. "Eğer yargıç makamı izin verirlerse son bir tanık çağırmak istiyorum." "Ama Bay Osmond, herhalde bu noktada ortaya yeni bir tanık çıkaracak değilsiniz, değil mi? Buna emsal gösterebilir misiniz?" Yargıcın kaşları çatılmıştı. 1923 tarihli Van der Spy amme davasıyla 1914 tarihli Alexander Am davasını referans olarak vermek isterim efendim. Yargıç 1-2 dakika yardımcılarıyla konuştu, sonra çaresizlikle içini çekti. "Pekala Bay Osmond, tanığınızı çağırmanıza izin vereceğim." "Teşekkür ederim efendim." Osmond bu başarısından öyle heyecanlanmıştı ki bombayı patlatırken kekeliyordu artık. "Tanık kürsüsüne Bayan Senten the 30 Courtney'i davet ediyorum." Bu sefer ortalığı şaşkın bir sessizlik kapladı. Yargıç Hawthorne bile yüzünde hayret dolu bir ifadeyle arkasına yaslandı. Mahkeme salonunda sevinç ve umut dalgaları dolaştı. Basın temsilcileri Senten'in tanık yerine yürürken bir pozunu yakalayabilmek için ayağa kalkmışlardı. Bir ses, "Geçir ilmiği itin boynuna tatlım," diye bağırdı. Yargıç Hawthorne hemen kendini topladı, mandallı gözlüğünün gerisinden bakıp salonda bu çatlağın yerini bulmaya savaştı. "Böyle davranışlara hoşgörü göstermeyeceğim. Mahkemeye saygısızlık cezayı gerektiren suçtur," diye uyardı. Gazeteciler hemen yerlerine oturdular, başlarını kağıt kalemlerine eğdiler. Mübaşir, Senten'i tanık yerine çıkardı, yeminini ettirdi. Herkes bakıyordu. Çoğunun yüzünde hayranlık ifadeleri vardı. Ama Blaine gibi, Abraham Abrahams gibi bazıları şaşkın ve afallamış durumdaydılar. Bay Osmond sorgusuna başlamak üzere ayağa kalktı. Sesi pesten, ürküntü ve saygı doluydu. "Bayan Courtney, lütfen sanığı ne kadar zamandan beri tanıdığınızı mahkemeye söyler misiniz?" Sonra hemen hatasını düzeltti. Lothar de Leray mahkemece suçlu bulunmuştu. Ona artık sanık denilemezdi. "Hükümlüyü ne zamandan beri tanıdığınızı açıklar mısınız?" dedi genç avukat. "Lothar de Leray'i hemen hemen 14 yıldan beri tanıyorum." Senten karşısına gelen sanık yerindeki kül rengi yüzlü adama baktı. "İlk tanışmanızı kendi kelimelerinizle anlatmak ister miydiniz?" "1919 yılıydı. Çölde kaybolmuştum. Protea Castle gemisi battığında kendimi iskelet sahilinde buldum. 1,5 yıl boyunca Kalahari çölünde küçük bir grup Bushman'la birlikte dolaştım, durdum. Bu hikayeyi zaten bilmeyen yoktu. Zamanında sansasyon yaratmıştı bu olaylar. Ama şimdi Sente'nin anlatışı olayları yeni baştan canlandırıyordu. Çektiği acılara kısaca değindi, yaşadığı zorlukları, hissettiği yalnızlığı anlattı. Sonunda salonda bir ölüm sessizliği vardı. Yargıç Hawthorne bile dirseğini çenesine dayamış, hiç hareketsiz dinliyordu. Kızgın kumlardan geçerken, bebeğini kalçası üzerinde taşırken, bulduğu at izlerini izlerken hepsi sanki onunla birlikteydiler. O at izleri Sente'nin uzun zamandan beri gördüğü ilk uygarlık izleriydi. Onunla birlikte ürperdiler, akşam karanlığı Kalahari çölüne indiğinde onunla birlikte ürktüler, saldıran arslandan onunla birlikte korktular. Sonunda Senten, aslanın nasıl ayak bileğini kapıp onu ağaçtan aşağıya çektiğini de anlattı. O noktada sustu, devam edemiyordu. Bay Osmond onu teşvik etmek zorunda kaldı. Lothar de Larey o noktada mı müdahale etti? Senten toparlandı. Özür dilerim. Olayı yeniden yaşıyor gibi oldum. Yargıç Hawthorne, Bayan Courtney, lütfen kendinizi zorlamayın diye onun yardımına koştu. İhtiyaç duyuyorsanız duruşmaya ara da verebilirim. Hayır efendim, çok naziksiniz ama gereği yok. Omuzlarını gerdi, tekrar dikildi. Evet, Lothar de Larey o zaman geldi. Yakında bir yere kamp kurmuşmuş. Hayvanın kükremeleri onu uyarmış, aslanı vurup öldürdü, tam beni yemek üzereyken. Hayatınızı mı kurtardı Bayan Courtney? Beni korkunç bir ölümden kurtardı, çocuğumu da benimle birlikte kurtardı. Bay Osmond sessizce başını eğdi, oradaki halka bu dramın tüm tadını alma fırsatını tanıdı, sonra alçak sesle sordu. Daha sonra ne oldu hanımefendi? Ağaçtan düşmekten ötürü beyin sarsıntısı geçirdim. Günlerce baygın kaldım. Kendime ve oğluma bakamayacak durumdaydım. Hükümlünün buna tepkisi ne oldu? Bana baktı. Yaralarıma pansuman yaptı. Benim de çocuğumun da her ihtiyacını karşıladı. Yani hayatınızı ikinci kere mi kurtardı? Evet diye başını salladı Senten. Beni bir kere daha kurtardı. Şimdi Bayan Courtney, aradan yıllar geçti, siz zengin bir kadın oldunuz. Milyoner oldunuz değil mi? Senten sessizdi, Osmond devam etti. Sonra 3 yıl kadar önce hükümlü size başvurup bir balıkçılık ve konserve tesisi kurmak üzere kredi istedi, doğru mu? Şirketime başvurdu, Courtney Madencilik ve Finans Şirketine. Bundan sonra Osmond çeşitli olayları açıklayan ve Lothar'ın fabrikasının kapanmasını hedef alan sorular sordu. Demek ki Bayan Courtney, Lothar de Larey sizin kendisine haksız davrandığınıza, hatta belki de onu bilerek mahvettiğinize inanıyor olabilirdi. Senten kararsızdı. Hareketlerim her zaman sağlam iş ilkelerine dayalıydı. Ama Lothar de Larey'in bakış açısından evet, hareketlerimin kasıtlı olduğu sanılabilirdi. Bunu kabul ediyorum. O sırada sizi kendisini bilerek mahvetmekle suçladı mı? Senten kendi ellerine baktı, bir şeyler mırıldandı. Özür dilerim Bayan Courtney, tekrar etmenizi rica etmek zorundayım. Senten bu sefer sesi duygudan çatlayarak ona çıkıştı. Evet, lanet olsun. Bunları kendisini mahvetmek için yaptığımı söyledi. Bay Osmond, yargıç doğrulmuştu. Yüz ifadesi ciddi ve sertti. Tanığa daha düşünceli davranmanızı rica ederim. Tekrar arkasına yaslandı. Senten'in sözlerinden çok etkilendiği belliydi. Sesini bir kere daha yükseltti. Duruşmaya 15 dakika ara veriyorum. Bayan Courtney kendini toplamaya, dinlenmeye vakit bulsun. Duruşma tekrar başladığında Senten yine tanık yerine çıktı. Formaliteler bitirilene kadar sessizce bekledi. Bay Osmond da sorguya devam etmek üzere hazırlandı. Üçüncü sıradan Blaine Malcomes ona cesaret verircesine gülümsedi. Senten hemen gözlerini kaçırmazsa mahkeme salonundaki herkesin duygularını anlayacağını fark etti. Bakışlarını üst galeriye doğru kaldırdı. Rastgele bir bakıştı. Lothar de Larey'in gözlerinin nereleri aradığını çoktan unutmuştu. Ama şu anda o da Lothar'ın baktığı açıdan bakıyordu yukarı. Gözleri başka bir göz tarafından sanki mıknatısla çekildi. O gözler çok yoğun bakışlarla bakıyordu kendisine. Senten yerinde sarsıldı, başı döner gibi oldu. Kendini yine Lothar'ın gözlerine bakıyor sandı. Lothar'ın ilk tanıştıkları zamanki gözleri. Topaz gibi sarı, ateşli ve parlak, üzerinde koyu renk kaşlar, genç gözler, unutulmayacak gözler. Ama bu gözler Lothar'ın yüzünden bakmıyordu ona. Lothar aşağıda, Senten'in tam karşısına gelen locada oturmaktaydı. Bu yüz gençti, güçlüydü, nefret doluydu. Senten anladı. Bir annenin doğal güdüleri ve sezgileriyle kesin olarak anladı. Küçük oğlunu hiçbir zaman görmemişti. Doğar doğmaz Senten'in isteğiyle Lothar almıştı onu yataktan. Senten o kıpırdayan minik vücudu görmemek için başını çevirmişti. Ama şu anda tanıdı onu. Sanki varlığının nedeni oymuş gibi güçlü bir duyguyla tanıdı. Acı bir çığlık atmamak için elini ağzına götürmek zorunda kaldı. Bayan Courtney, Bayan Courtney, yargıç ona sesleniyordu. Sesinde telaş vardı adamın. Senten kendini zorlayıp bakışlarını yargıca çevirdi. İyi misiniz Bayan Courtney? Kendinizi devam edecek kadar iyi hissediyor musunuz? Teşekkür ederim efendim, iyiyim. Sesi çok uzaklardan gelir gibiydi. Galerideki gence tekrar bakmamak için tüm iradesini kullanmak zorunda kalıyordu. Kendi oğluna, Manfred'e. Pekala Bay Osmond, devam edebilirsiniz. Senten'in aklını sorulan soruya verebilmesi zor oldu. Bu sefer sıra nehir yatağındaki soyguna gelmişti. Soyguna ve kavgaya. Demek ki Bayan Courtney, siz tüfeğe uzanıncaya kadar kendisi size elini bile sürmedi. Evet, o ana kadar bana dokunmadı. Tüfeği elinize aldığınızı, onu doldurmaya uğraştığınızı söylediniz. Doğru. Doldurabilirseniz ateş eder miydiniz? Evet. Bize söyler misiniz Bayan Courtney, öldürmek amacıyla mı ateş ederdiniz? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç diyerek ayağa fırladı savcı. Bu varsayıma dayanan bir soru. Bayan Courtney, istemiyorsanız bu soruya cevap vermeyebilirsiniz. Vereceğim dedi Senten net bir sesle. Evet, onu öldürecektim. Sizce hükümlü bunu biliyor muydu? Sayın Yargıç, itiraz ediyorum. Tanık bunu bilemez. Yargıç bir şey diyemeden Senten aynı net sesiyle beni tanır, iyi tanır dedi. Fırsat bulursam onu öldüreceğimi bilirdi. Duruşma salonunda baskı altında kalan heyecan birden patladı. Sessizliği ancak bir dakika sonra sağlayabildiler. Senten bu kargaşalık arasında göz ucuyla tekrar galeriye baktı. Daha önce bakmamak için tüm iradesini kullanması gerekmişti. Köşedeki o sandalye boştu. Manfred gitmişti. Senten kendini terk edilmiş gibi hissetti, aklı karıştı. Osmond bir soru daha soruyordu. Ona döndü. Özür dilerim, tekrar eder misiniz lütfen? Bayan Courtney, diyordum ki, siz elinizde tüfek, hükümlüyü öldürmeyi beklerken, hükümlü size saldırdığında... İtiraz ediyorum Sayın Yargıç, tanığın tek amacı kendini ve malını korumaktı diye uludu savcı. Cümleyi başka türlü kullanmanızı rica ederim Bay Osmond. Baş üstüne Sayın Yargıç. Bayan Courtney, hükümlünün kavga sırasında size uyguladığı kuvvet, silahı elinizden almanın gerektireceğinden daha mı fazlaydı? Özür dilerim, Senten aklını toplayamıyordu. Galeriyi bir daha aramak istiyordu, soruyu anlamadım. Hükümlü silahı elinizden alıp kendisini vurmanızı engellemenin gerektirdiğinden daha fazla mı kuvvet kullandı? Hayır, yalnızca tüfeği elimden çekti. Ve daha sonra siz onun bileğini ısırdınız. Dişlerinizi etine gömüp sonradan kolunun kesilmesiyle sonuçlanan yarayı açarken o size misilleme yaparcasına vurdu mu? Hayır. Acısı çoktu herhalde. Yine de size aşırı kuvvet kullanmadı mı? Hayır diyerek başını iki yana salladı Senten. Kendisi kelimeyi arıyordu. Kendisi garip bir biçimde düşünceli davrandı. Hemen hemen şefkatli davrandı. Anlıyorum. Peki, oradan ayrılmadan önce yanınızda gerektiği kadar su bulunup bulunmadığını kontrol etti mi? size sağlığınızla ilgili öğüt verdi mi? Yedek suyumun ne kadar olduğunu kontrol etti. Taşıtın yanından ayrılmaksızın kurtarma ekiplerini beklememi söyledi. Şimdi Bayan Courtney, Osmond kararsız gibiydi. Basında çıkan bazı görüşlere göre hükümlünün size ahlak dışı saldırıda bulunması, Senten onun sözünü öfkeyle kesti. Bu iddia hem iğrenç hem de tümüyle gerçek dışıdır. Teşekkür ederim efendim. Bir tek sorum daha var. Hükümlüyü iyi tanıyordunuz. Sizi ve çocuğunuzu kurtardığı zaman her ikinizi beslemek için ava çıktığında yanındaydınız. Ateş ediş biçimini defalarca görmüştünüz. Evet. Sizce hükümlü sizi veya Yarbay Malcomes'i öldürmek isteseydi ya da kendisini izleyen polisleri öldürmek niyetinde olsaydı bunu gerçekleştirebilir miydi? Lothar de Leray tanıdığım en iyi nişancılardan biridir. Bizi öldürmek için de eline sayısız fırsat geçti. Başka sorum yok Sayın Yargıcım. Ayrım sonu.